Şah ve Sultan İskender Pala 16. Ayrım. Eleşkirt düzünde bin bir ayak bir ayak olmuş, atların dizginleri tutulmuş, mızraklar gök kubbeyi tutmak istercesine dikilmiş, uzaklarda kertenkele ve sürüngenler deliklerden başlarını çıkarmış, ürkerek onu dinliyorlardı. Sesine bir ton daha merdanelik katarak haykırdı. Şahbazlarım, candan aziz erlerim, teessüf ederim ki şeriat-ı Ahmediye'ye muhalif hareket eden, bununla kalmayıp çomar halifeleriyle ta Bursa'ya kadar memleketi ifsad eden Rafizi Kızılbaşları yola getirmekte ayak sürür. Ağır davranırsanız yurtlarınızda tebaamızı yoldan saptıran, rençber kullarımıza çift bozduran ve bütün Anadolu'da ekip biçmeyi durduran çocuk şahtan mı korkarsınız? Bunca yol tepip bu serhatlere kadar gelmişken, içinizdeki bir takım gayretsizler bizi yolumuzdan geri çevirmek mi isterler? Biliniz ki katiyen yolumdan dönesi değilim. Ulul emre itaat edenlerle kastettiğimiz yere kadar gideriz. Kalpleri zayıf olanlar, karılarını, cariyelerini düşünenler ve yol zahmetini bahane edenler kendileri bilirler. Dönerlerse dini mübin yolundan dönerler. Seferi bin bir türlü zahmetiyle yüklenip yüce dinin cihat emri mucibince yollara dökülmüş iken ve işin sonuna yaklaşmış iken geri dönmeye akıllı adam işi gören varsa yazık onun aklına. Sıkıntı çekmeden rahat nerede bulunmuş? Savaşılmadan zafer nerede kazanılmış? Şu günde bana yoldaş lazımdır. O halde zora katlanabilen gazilerim gelip yoldaşım olsunlar. Eğer düşman gelmedi bahanesiyle geri dönmek isteyen varsa bilsin ki düşman ileridedir. Ayaklarının şişmesine dayanamayan yahut kızgın güneşin yakıcı alevine tahammül edemeyenlerle hedefe yürünmez. Yürünse de mesafe alınmaz. Birbirinizi iyi tanıyın. Yalnızca yaşamayı düşünenlerden ihtiyaç halinde yardım gelmez. Kim kimin sözüne uyar, kim kimi yoldan azdırır. Bilin ve karar verin. Bizi isteyen can fedailerinin kılıçları belinde durur. Bizimle gelsinler. Yok, zehir içmekten, acı çekmekten kaçınan rahat düşkünlerin iradeleri ellerindedir, geri dönsünler. Er iseniz meydan ileride, gazaya benimle beraber gelin ve illa ben tek başıma da giderim. Sultanın konuşmasının tam ortasında bütün ordunun üzerinde büyük bir serçe sürüsü belirmiş, mızrakların topların üzerine konmuşlar, sessizce beklemişlerdi. Hatta bir tanesi sultanın bindiği aksekili Poyraz'ın sarısına kondu ve başını sultana çevirip durdu. Konuşma biter bitmez bütün kuşlar 2 metre kadar havalandılar ve uzunca bir süre havada sanki asılı kalarak kanat çırptılar. Sonra hepsi birden kaybolup gitti. Bütün askerler, yeniçeriler, sipahiler, azaplar bu halden etkilenip kimisi ağlamaya, kimisi sultana alkış okumaya başladılar. Çünkü az evvel rüzgarla yarışan bu gür sada kurşunun sesini dinlemiş, tetiğin düşüşünü hissetmiş, yayın fırtınaları delen vızıltısıyla kendine gelmiş bir cengaverin konuşmasıydı. Ona bu sözleri söyleten, sesini yükselterek ve öfkeyle söyleten pek çok sebep olduğunu biliyordum. Ama galiba bardağı taşıran damla yeniçerilerin eskiyen pabuçlarının yerine çarık bile bulamayarak köylüler gibi kendilerinin çarık dikmeye kalkışıp da beceremeyişleri oldu. Benim onlara da hak veresim geliyor. Son 2 haftadır orduda fiyatlar çok ama çok yükseldi. Bilhassa giyecek ve ayakkabı bulmak güç hale geldi. Yiyecek sıkıntısı ise 1 aydır devam ediyor. Aylardır peşinde olduğumuz ama bir türlü karşılamadığımız Şah İsmail'in Kızılbaş fedailerinden 50 kişilik bir müfreze, ordumuzun geçeceği güzergahtaki kuyuların hepsini zehirleyip kaçmışlar. Onların yetişemedikleri yerlerde de aynı işi Kızılbaş köylüler yapmış. Bununla da kalmayıp kendilerine yetecek kadar mahsulü toprağa gömüp tarlaları ateşe vermişler. Meyveli ağaçları kesmiş, sığır ve davarlarını ordunun geçeceği yollardan uzaklara gönderip, evlerinden başka binaları, ahırları yıkmışlar. Sırf dağda bayırda, kışta kıyamette sultanın askerleri ilerleyemesin diye yapmışlar bunu. Bazı yerlerde dağdaki ağaçların bile meyvelerini toplamışlar. İşe yarar ne varsa harap etmişler. İstihbarat toplayan askerlerin dediğine göre bir grup dede de, buyruk nüshalarını hatmederek yağmur yağmaması için tam bir hafta boyunca duaya oturmuşlar. Velhasıl serçelerin alkışladığı bu konuşmaya geleseye kadar yol çetin, moraller bozuktu. Sahralarda gündüzler sıcak, geceler soğuk geçiyordu. Gündüz susuzlukla mücadele eden askerin korkusu, gecenin ayazı oluyor, keçelere bürünüp atların gövdelerine sarılıp yatarak ısınabiliyorlardı. Ne var ki geçilen arazide bazen yılanlar, bazen yolunu şaşırmış bir kurt sürüsü, bazen sansarlar geceleyin bu atları ürkütüyor, at birden ayağa kalkarken karnına yaslanıp uyumakta olan süvarisini de sürüklüyor, çiğniyor. O sırada karargah bir hayhuy ile karışıyor, uykular bölünüyor, kırılan ayaklar, ezilen vücutlar derken aç bir ilaç sabah ediliyordu. Son günlerde kum ve toz fırtınaları da ayrı bir meşakkat olmaya başladı. Gece esen rüzgar ile kum taneleri askerin yüzünü bıçak gibi kesmeye, atların burunlarından, kulaklarından girip onları çıldırtmaya başladı. Her akşam atların burun ve kulakları palanlarıyla sarılıyor artık. Mehteran çorbacı ve erleri Erzincan'dan itibaren her konakta karargahın çevresini mahfazalı mumlar yakarak çembere almaya ve lağımcılar da akrep, çıyan gibi haşeret için zehirli tozlar dökmeye başladılar. Bütün bunların üstüne aylar süren seferin belirsizlikleri, nereye gidildiği, nerede durulacağı belli olmayan bir yolculuğun kahredici düşüncesi askerleri çileden çıkarmaya yetmişti. Şimdi de kış mevsiminin yaklaşmakta oluşu herkesin sinirlerini yıpratıyor, tedirginliği her geçen gün bir derece daha katlıyordu. Dün gece sultanın çadırına kurşun ve ok atanlar işte bu şartların adamlarıydı. 3 yıldır durmadan dağlar ve tepeler aşarak, susuz ve aç kalarak, sayısız sıkıntıya katlanarak gezip durmanın, zihinlere verdiği hummanın sonucuydu bu. Şah İsmail çok kurnazca hareket ediyor, ne ortalıklarda görünüyor, ne ordusunu hazırlıyor, ne de ülkesine tecavüz eden düşmanı muhatap alıyordu. Yalnızca arada sırada bir mektup gönderiyor ve sultanın mektubuna cevap veriyordu. Padişah geri dönmeye karar vermeyecek olursa bu verimsiz dağlarda heder olup gitme fikri askerleri yiyip bitirmişti. Yorulmuşlardı. Umduklarını bulamamışlar, ganimetin adını bile anmaz olmuşlardı. Şah'ın istediği de zaten buydu ve Osmanlı askeri bu tuzağa düşmek üzereydi. Sultan hariç. Otağı Humayun'a kurşun ve ok yağdıranların kim oldukları elbette bilinebilir. Bulunabilirdi ama sultan ilk defa suçluları buldurup cezalandırmadı. Cezalandırma yolunu seçseydi belki en küçük erden kazaskere kadar asker kullarının hepsini ayrı ayrı cezalandırması gerekebilirdi. Hayır, onun yerine karşılarına dikilip göğsünü germeyi ve onlara yiğitliğin, kahramanlığın ne olduğunu hatırlatmayı yeğledi. Buna rağmen yine de çok ürkmüştü. Verdiği nutuk asker ile açık bir bilek güreşi sayılırdı. Kimin iradesi daha kuvvetli, kimin düşüncesi daha çelik gücünde ise o galip çıkacaktı. Asker ciddi manada rahatsızdı ve homurtuların ardı arkası kesilmiyordu. Sultan ise ısrarla kararında direniyor, çocuk şah bulunup tepelenmeden geri dönülmeyeceğini her fırsatta söylüyordu. Sahraların hayat şartları asker arasında bir isyana yol açarsa sultanın başını kurtarması zor olabilirdi. Bunun için hasa muhafızları içinden 4 kişiyi gizlice çağırıp yaptığı planı açıkladı. Bu 4 kişi içinde ben de vardım. Eğer sahrada karargahta bir kargaşa çıkarsa, sultana benzerliğiyle her zaman övünen Doğan Alp Gazi, burnunun altına derhal samur kılından vurulmuş bir bıyık yapıştırarak sultanın otağına girip kaftanını giyecekti. Yusuf ile Tayyar onu kimseyle görüştürmek istemiyormuş gibi otağın girişini tutacak, hatta vezirler bile gelse içeriye almayacak, ben de atları hazırlayıp kılıç değiştirecek olan sultanı oradan uzaklaştırarak Trabzon'a uçuracaktım. Sultanın hazineye hasasındaki bir sandıkta bunun için hazırlanmış derviş ve tüccar giysileri, burma bıyık ve sakallar, kılları kazımak için bir ustura, sarı sahtiyan çizmeler ve yemeniler ve üzeri tuğralı, 2 kişilik sefer tezkiresi hazır beklemekteydi. Yaptığımız talimlerde harekete geçtikten 5 veya 6 dakika sonra sultanı ordugâhtan dışarı çıkarabildiğimizi gördük. Çok şükür ki O nutuktan sonra bunu uygulamaya ihtiyaç kalmadı. Asker sultanın iradesini bir kez daha boyun eğdi. Sultan bir kez daha askerinden yiğit çıktı. Sultanın askerlerle hesaplaşması değildi bu. Bereketli Nisan yağmurlarıyla Üsküdar sahrasından hareket ettikten sonra zaman zaman sultanın çelik iradesini yoklayan kişiler ve hadiseler yaşandı. Başlangıçta büyük bir şevk ve heyecan içinde yürüyen askerler, seferin sıkıntıları geldikçe şikayetten geri kalmadılar. Şikayetsiz geçtiğimiz tek yer Hacı Bektaş Konağı'ydı. Burada türbe onarımı için kalınan bir hafta boyunca Yeniçerilerin hepsi şen ve bahtiyar idiler. Konya'da Mevlana dergahının ziyaret edildiği günde toy olmuştu. Sultan türbenin tamiratını ve bahçeye bir şadırvan yaptırılmasını buyurduğunda, Mevleviler semağa girip dua ile askere şerbetler ikram ettiler. Aynı günün ikindisinde şiddetli bir rüzgar başladı. Kısa sürede rüzgar fırtınaya, sonra kasırgaya, ardından da boraya çevirdi. Karargah Konya Ovası'ndan sökün edip gelen üç hortum ile darmadağın oldu. Pek çok eşya, esvap, semer, koşum takımı ve kapkacak göklere fırlayıp Mevleviler gibi dönmeye, askerin barataları ve börkleri de dervişler gibi havada sema etmeye başladılar. Askerler de taşı toprağa Mevlevi olan Konya Ovası da göklerin bu büyük sema ayinini unutmazlar sanırım. Erzincan Şah İsmail'in uç beyliği gibiydi ve ordu en büyük sıkıntıyı orada çekti. Şehirde sanki bir kıtlık vardı. Kızılbaş halk orduya zırnık satmıyor, hiçbir konuda yardım etmiyordu. Ayaz gecelerde odun bulmak bile mesele olmuştu. Zaman zaman ordunun atlarını ürküten, kaçıran ve hatta tenhalarda öldüren şah fedaileri türemişti. Halk Yeniçeri'yi aşağılıyor, saz çalıp Hacı Bektaş makalatından beyitler okuyarak onları gittikleri yoldan döndürmeye çalışıyorlar ve etkili de oluyorlardı. Vezirler bütün bunları sultana bildirme cesareti bulamıyor, onun haberi olmayınca da ordudaki muharebe aleyhtarlarına fırsat doğuyordu. Savaş karşıtı olanların tahrikleri Erzincan'da ilk neticesini acı biçimde verdi. Temmuz sonlarıydı, fısıldaşmalar çoğalmış, ateş başında saz çalıp türkü söyleyen askerler öbek öbek kazan kaynatmaya başlamışlardı. Düşman ortalıklarda görünmüyordu. Nereye gidildiği, nereye gidileceği, düşmanın nerede bulunacağı veya bulunabileceği belli değildi. Tebriz'e daha 40 konak yol vardı. Bu belirsizlikler neticesinde orduda ne kadar asker, kumandan ve vezir var ise sanki sultana muhalif oldular. Hepsi geri dönülmesi gerektiğini dillendiriyor ama hiçbiri bunu yüksek sesle ifade etmiyordu. Nihayet aralarından sultanın çok sevdiği Karaman valisi Hemdem Paşa'yı seçip otağına göndermeye karar verdiler. Lakin zamanlamaları çok yanlış oldu. Hemdem Paşa sultan huzuruna girmeden bir saat evvel Ahıska Gürcü Prensi'nin elçisi Gürcistan hakiminin 10 bin askere yetecek mühimmat gönderdiğini ve 2 bin askeriyle 2 gün içinde Erzincan'da orduya iltihak edeceği müjdesini vermişti. Sultanın bu müjde ile Şah İsmail'i bir çember daha kıstırdığı düşündüğü sırada Hemdem Paşa huzura girip kullarının geri dönmek istediklerini söylediğinde bir tek kelam etmedi. Ne evet dedi ne hayır dedi. Düşündü, düşündü. Otağın içinde dolana dolana düşündü. Ben genelde sultanın yüzünün şeklinden ve renginden ne düşündüğünü anlayabilirdim. Ama o anda içinden ne geçirdiğini yüzünden anlamam mümkün olmadı. Bir ara bana baktı, yanına çağıracağı vakit böyle yapardı. Tam göz göze geldiğimiz sırada başını otağın girişinde bekleyen diğer muhafız noktasına çevirdi. Orada tayyar nöbetçiydi. Derhal sultanın yanına koştu. Aralarında bir şeyler fısıldaştılar ve tayyar alelacele dışarı çıktı. Sultan hala Hemdem Paşa'ya bir cevap vermemişti. O arada başını yere eğip bekledi. Birkaç dakika sonra tayyar yanında cellat başı ile nefes nefese kapıda duruyordu. O vakit sultan başını döndürüp cellat başına Hemdem Paşa'yı işaret etmekle yetindi. Paşa gözlerimizin önünde hemen orada bir hayvan boğazlanır gibi vahşice öldürülüp başı gövdesinden koparıldı. Otağda sultanın değer verdiği hocalardan ne Zembilli ne de Kemal Paşazade bulunuyordu. Yerimden birkaç kez kıpırdanıp hünkârıma hiç olmazsa birkaç af cümlesi söylemek istediysem de buna cesaret edemedim. Arkadaşlarım Yusuf ve Doğan Alp ile göz göze geldik. Daha önceden biliyordum ki sultan verdiği karardan kolay kolay dönmez. Bunun için hocalarından ve lalalarından birkaç kişi hariç ısrar eden olursa acımadan onun da kellesini alırdı. Hemden Paşa'yı çok sevdiğini biliyordum ve bu kararından sonra pişman olacağını düşünüyordum. Ama yine de bir kelime söylemeye cesaret edemedim. 10 dakika kadar sonra otağdaki kanları temizlemek için içeriye birkaç kişi girerken Hemden Paşa'nın kellesi bir mızrağın ucunda onu gönderenlere iade olunuyordu. O gün sultanın cevabını görenler Eleşkirt sahrasına kadar bir daha ağızlarını açmadılar ama söylenmeler, dedikodular içten içe hep devam etti. O günden sonra zırhlarıyla uyuyup kılıçları elde uyandılar. Sultan artık onlardan ışık başta demir pirahen oldu, sipahiler musavver ahen oldu. Ne ahen sürate mirata benzer, şua ile gice mişkata benzer diyerek bahsediyor ve bahsederken de göğsü kabarıyordu. Işık başlara tunçtan gömlek diye giyildi. Atlılar demirden heykellere döndü. Öyle parlak bir cilalı demir ki görenler ayna zanneder. Geceleyin ışıl ışıl kandil gibi parlar. Ağustos başlarında Erzurum'a geldiğimizde sultanın otağına mektuplar bırakılmaya başlanmıştı. Mektuplar özetle, "Düşman meydanda yok. Bu harap yerlerde ilerlemek askeri beyhude telef etmektir. Geri dönelim." demekteydi. Askerlerin bazıları bektaşilik dolayısıyla şaha yakın durmaya bile başladılar. İçlerinde şahın adamı olup tartışmalar başlatan, kızılbaş fikirleri yayıp mezhep kavgası üzerinden siyasete dil uzatanlar vardı. Sultan bunlardan 12'sini Erzurum karargahında astırıp cesetlerini atların ayaklarına bağlayıp asker arasında sürttürmeseydi bir isyan çıkması kaçınılmazdı. Ne yapacağım şimdi, nerede bitti? Sultan bu 12 ceset ile 12 imam düşüncesine tabi olanların kökünü keseceğini ima etmişti. Zaten ertesi gün Akıncı beylerinden Mihaloğlu ile Şeyh Suvaroğlu Ali Bey'i şahın nerede olduğunu araştırmak üzere haber getirmek ve delil toplamak için İran içlerine gönderdi. Bununla da kalmadı, Türkmen beylerinden Ferah Şat Bey'in kölesi Ahmet'e şahı bulma görevini verdi. Ahmet, bozoklu bir derviş olarak şahı bulunca ona Selim'in ordusundaki pek çok kızılbaş ve Yeniçeri'nin selamını iletmiş olacak ve savaş başladığında kendi saflarına geçeceklerini söyleyecekti. Bu büyük bir plandı ve Şah İsmail'in buna inanması halinde savaş meydanına atılması kolay olacaktı. Bunun için sultan bu adamı bizzat karşısına alıp konuşmuş, yapacağı vazifenin çok önemli olduğunu izah etmiş, eğer çocuk şahı inandıramazsa kellesinden olacağını ama inandırabilirse kendisini zengin edeceğine yeminle söylemişti. Ahmet bu vaadi duyunca hiç beklemeden bozoklu derviş olmak üzere yola çıktı. Tabi yanına bir kızıl başlık ve Safevi nöker kıyafeti de alarak. O gün sultanın derviş Ahmet'e son sözlerinde düşmanı söz gücüyle yenmeye yönelik bir tembih sezer gibi oldum. Yazdığım şu müsenna kıtayı da oralarda benim adımla yaymaya bak. Ta ki mısralarımı okuyan nökerler şahlarının şair olmadığını, şiir zannederek yerlili manileri söylediğini görsünler. Sultanın dizeleri gerçekten sanatkârane düzenlenmişti ve hem satır olarak hem sütun olarak okunduğunda aynı dizeler sıralanıyordu. Sanma şahım herkesi sen sadıkane yar olur, herkesi sen dost mu sandın belki ol ayar olur. Sadıkane belki ol alemde bir serdar olur, yar olur, ayar olur, serdar olur, dildar olur. Bu kıta Şah'ın ülkesinde işe yarar mıydı bilmiyorum. Çünkü daha İzmit'ten itibaren yazdığı onca tehdit dolu mektup işe yaramamış, Şah'ın ortaya çıkmasını sağlayamamış, yalnızca şiddetli cevaplar almasına yol açmıştı. 16. ayrımın sonu sayfa 164, devamı 17. ayrımda.